Ayrım 13, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 128. Roma, Ağustos 1986. Aldrich Ames yeni görevine başlamak üzere 22 Temmuz'da karısıyla Roma'ya gelmişti. 8 aylık lisan okulundan sonra bile İtalyancası zararsız ve sıradan, yani iyi değildi. Monk'un aksine yabancı dil konusunda yetenekli sayılmazdı. Ames yeni kavuştuğu servetiyle hayatının önceki dönemlerinden çok daha parlak bir yaşam sürebiliyordu. Ne çare ki Roma merkezinde hiç kimse aradaki farkı saptayamadı. Önceki yılın Nisan ayından evvelki yaşam biçimini kimse görmemişti ne de olsa. Aradan çok geçmeden Ames'in ay yaşın teki ve kendisinden beklenenin çok azını verebilen biri olduğu ortaya çıktı. Bu tarafı meslektaşlarını rahatsız etmiyordu. Ruslar daha bile az rahatsızdı. Langley'deki gibi bir sürü gizli belgeyi masasından poşetlere doldurmayı ve KGB'ye teslim edilmek üzere onlarla elçilikten çıkmayı sürdürüyordu. Yeni KGB neticesi onunla buluşmak için Moskova'dan geldi. Bu kişi Washington'daki Androsov'dan farklı olarak ajanın bulunduğu yerde oturmuyor, bir buluşma zorunda olduğu zaman uçakla Moskova'dan geliyordu. Roma'da Birleşik Amerika'da olduğundan çok daha az sorun vardı. Yeni denetçi Vlad aslında 1. Başmüdürlüğün K müdürlüğünden Albay Vladimir Mechulayev'di. Ames bu ilk buluşmalarında ihanet ettiği adamları KGB'nin aşırı bir çabuklukla tutuklamasını, böylece onu tehlikeye atmasını protesto edecekti. Ancak Vlad ondan atik davranarak özür diledi ve bizzat Mikhail Gorbaçov'un komutunu yerine getirdiklerini açıkladı. Sonra onu Roma'ya getiren işin konusuna geldi. ''Bir sorunumuz var dostum Rick'' dedi. ''Bize getirdiğin malzeme hem çok bol hem de ölçülemez değerde. Bu belgelerin arasında belki en değerlileri Sovyet Rusya içindeki casusların baş denetçilerinin kısa tanımları ve fotoğrafları yer alıyor.'' Ames alkol sislerinin arasında söylenenleri kavramaya çalışıyordu. ''Bir terslik mi var?'' diye sordu. Mechulayev bir terslik yok ama bir bilmece ile karşı karşıyayız diye karşılık verdi ve bir fotoğraf çıkararak masanın üstüne bıraktı. Bu adam Jason Monk adında biri değil mi? Evet odur. Raporlarında onun Sovyet Doğu Avrupa bölümünde yıldız gibi parladığından söz ediyordun. Bununla kastettiğin Sovyet Rusya içinde iki ajanı yönettiği, tamam mı? Ofisteki görüş bu merkezde ya da yakın zamana kadar öyleydi. Ama siz herhalde o iki ajanı tutuklamışsınızdır. İşte sorun bu dostum Rick. Bizim için ele verdiğim bütün hainler şimdiye kadar tespit edilip tutuklandılar. Ve sorguya çekildiler. Her biri de... Mechulayev, Albay Grishin tarafından işbirliği yapmaya zorlandıktan sonra sorgu odasında karşısına çıkarıldıklarında zangır zangır titreyen tutukluları anımsadı. Hepsi çok içten ve açık sözlüydüler. Bizimle fazlasıyla işbirliğine razı oldular. Her biri denetçilerinin kim olduğunu söyledi. Bazı durumlarda denetçiler birkaç taneydi. Ama aralarında bir Jason Monk yoktu. Tabii sahte adlar kullanılabilir. Ama bir de resim var Rick. Hiç kimse resmi tanıyamadı. Şimdi sorunu anlayabiliyor musun? Monk'un yönettiği casuslar kimler ve bunlar neredeler?
''Bilmiyorum, anlayamıyorum. Onların da 301 dosyada bulunmaları gerekirdi.''
''Evet, biz de anlayamıyoruz dostum Rick, çünkü o dosyalarda değillerdi.''
Buluşma sona ererken Ames'e yüklü bir para ve bir görev listesi verilmiş bulunuyordu. 3 yıl Roma'da kaldı ve bu süre içinde eline geçen her şeyi, kucak dolusu gizli ve çok gizli belgeyi Ruslara iletti. Bunların arasında 4 ajan daha vardı. Ama bunlar Rus değil, Doğu Avrupa bloku ülkelerindendi. Ancak Ames'in bir numaralı görevi açıktı. Washington'a dönünce veya tercihen daha önce Monk'un Rusya'daki ajanlarını bul. Novikov ve Volsky adındaki dedektifler milis karargahındaki öğle yemeğinde birbirlerini bilgilendirirlerken Duma toplantı halindeydi. Rus parlamentosunu yaz tatili sırasında toplamak hayli zaman almıştı. Ülke o kadar genişti ki birçok delege anayasa görüşmelerine katılabilmek için binlerce kilometrelik bir yol yapmak zorunda kalmışlardı. Bununla birlikte konu bir anayasa değişikliği olduğu için tartışmanın olağanüstü önemli olacağı hesaplanmıştı. Başkan Çerkasov'un beklenmedik ölümünden sonra anayasanın 59. maddesi başbakanın geçici olarak cumhurbaşkanlığını üstlenmesi gerektiriyordu. Bu geçici sürenin 3 ay olması hüküm altına alınmıştı. Başbakan Ivan Markov gerçi cumhurbaşkanlığını üstlenmişti ama bir dizi uzmana danıştıktan sonra Rusya nasılsa 2000 yılı Haziran'ında yeni bir cumhurbaşkanı için seçime gideceğine göre seçimi 1999 Ekim'ine almanın ciddi kopukluklara hatta kargaşaya yol açabileceği konusunda uyarılmıştı. Duma'ya sunulan önerge böylece bir kereye mahsus bir yasa değişikliğiyle geçici cumhurbaşkanlığını 3 ay uzatmak ve 2000 yılı seçimini Haziran'dan Ocak ayına almak lehineydi. Duma kelimesi dumat fiilinden türetilmiş olup düşünmek veya tasarlamak anlamına gelmektedir. Duma böylece bir düşünme yeri olmaktadır. Birçok gözlemci Duma'nın olgunca düşünmekten çok bir bağırma çağırma yeri olduğunu ileri sürebilirler. O sıcak yaz gününde bu ikinci tanıma uyduğu kesindi. Tartışma bütün gün sürdü. Zaman zaman tartışma öylesine alevleniyordu ki meclis başkanı bağırarak herkesi düzene davet ediyordu. Bir keresinde oturumu belirsiz bir tarihi ertelemek tehdidini savurmak zorunda bile kaldı. İki delege öylesine ağızlarını bozdular ki başkan onları salondan attırma emrini verdi. Bunun sonucunda televizyon tarafından da kaydedilen itilip kakılmalar oldu. Sonunda da kavgacı iki delege kendilerini dışarıda buldular. Birbirlerine şiddetle karşı koyan iki kişi dışarıda emrivaki basın konferansları yapmaya giriştiler. Gel gelelim bunlar da sokak kavgalarına dönüşerek polis tarafından dağıtıldı. Salonun içinde klima sistemi de bozulup dünyanın üçüncü en büyük demokrasisi olduğu öne sürülen ülkenin tel içindeki delegeleri birbirlerine küfretmeyi ve bağırmayı azıtırken program belli oldu. Faşist Vatansever Güçler Birliği Igor Komarov'un emriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 59. madde uyarınca Çerkasov'un ölümünden 3 ay sonra yapılmasında ısrar ediyordu. Taktikleri belliydi. Vatansever Güçler Birliği anketlerde o kadar ileri durumdaydı ki mutlak güce 9 ay önce ulaşmamak için bir neden görmüyordu. Sosyalist Birliği'nin neo-komünistleri ve Demokratik İttifak'ın devrimcileri ilk kez görüş birliğine varıyorlardı. Her ikisi de anketlere göre geride kaldıklarından durumlarını düzeltmek için zaman gereksiniyorlardı. Özetle ikisi de bir erken seçime hazır değillerdi. Tartışma ya da bağırış maçı güneşin batımına kadar sürdü. Sonunda bitkin düşmüş ve sesi kısılmış bir meclis başkanı yeterince fikrin dinlendiğine ve artık oylamaya geçilebileceğine karar verdi. Sol kanatla Merkez Parti sağ ucu yenik düşürmek için oy birliği yaptılar. Sonunda da 2000 Haziran'ında yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimleri 16 Ocak 2000 tarihine alındı. Oylamanın sonucu bir saatin içinde resmi TV kanalı Vremlya tarafından bütün ülkeye duyuruldu. Başkentteki bütün elçiliklerde de geç saatlere kadar çalışıldı ve büyükelçilerden hükümetlerine şifreli telgraflar yağarken pencerelerde ışıklar yandı. İngiltere Büyükelçiliği'nde bütün personel iş başında olduğu için de müfettiş Novikov'un telefonu Gracie Fields'ı masasının başında buldu. Yalta, Eylül 1986. O gün hava sıcaktı. Yalta'nın kuzeydoğusundaki sahil yolunda takırdayarak ilerleyen takside ise klima yoktu. Amerikalı Karadeniz'in serin havasının yüzünü okşaması için pencereyi indirdi. Yana eğilince şoförün başının yukarısında dikiz aynasını da görebiliyordu. Görünüşe göre onu kimse izlemiyordu. Marsilya'da başlayan ve Napoli, Malta ve İstanbul üzerinden devam eden uzun deniz yolculuğu yorucu olmakla beraber pek de fena geçmemişti. Monk kuşku uyandırmayacak biçimde rolünü oynamıştı. Kır saçları, renkli gözlük camları ve özenli nezaketiyle bir turistik geziye çıkmış herhangi bir emekli öğretim üyesinden farkı yoktu. Gemideki Amerikalıları dünya barışı için biricik umudun Birleşik Amerika ve Sovyet Rusya halklarının birbirlerini tanımaları olduğuna dair içten inançlarını paylaştığına inandırmıştı. Connecticut'lı evlenmemiş bir bayan öğretmen sandalyesini çeken ve güvertede karşılaştıkları zaman başındaki Stetson şapkasını yana eğerek onu selamlayan nazik ve kibar Teksaslı'dan çok etkilenmişti. Monk güneş çarptığı bahanesiyle Bulgaristan'ın Varna limanında karaya çıkmamıştı. Ama geminin uğradığı bütün öbür limanlarda beş batılı ulusun turistlerine eşlik ederek bir sürü harabe gezmişti. Yalta'da hayatında ilk kez olarak Rus topraklarına ayak basmış oldu. Çok iyi hazırlandı ve bilgilendirildiği için her şey umduğundan daha kolay oldu. Bir kere Armenya'nın limandaki tek turistik gezi gemisi olmasına rağmen Rusya dışından gelmiş bir düzine şilep vardı. Mürettebatları ise hiçbir güçlükle karşılaşmadan karaya çıkabiliyordu. Varna'dan beri gemide tıkılıp kalan turistler kuş sürüsü gibi iskeleden karaya indiler. İki Rus görevli de iskelenin dibinde pasaportlara baştan savma bir bakış fırlattıktan sonra geçmelerine izin verdi. Profesör Kelsen kıyafetinden dolayı birçok kişinin bakışını üzerine çektiyse de bunlar takdirle dolu dostça bakışlardı. Monk silik görünmektense bunun tam tersini yeğlemiş, göz önünde saklanma yöntemine başvurmuştu. Arkasında krem renkli bir gömlek, gümüş bir tokayla tutturulmuş ince bir kravat, toprak renginde hafif bir ceket ve pantolon vardı. Tabii Stetson şapkasıyla kovboy çizmelerini de unutmamıştı. ''Öğretmen hanım, ooo çok şık olmuşsunuz sayın profesör.'' diye coşkuyla atıldı. ''Siz de bize katılıp dağın tepesine çıkacak mısınız?''
''Hayır hanımefendi,'' dedi Monk, ''rıhtımda gezinip belki bir yerde bir kahve içerim.''
Turist rehberleri gruplarını farklı yönlere götürürken Monk yalnız kaldı. Genç adam limanı arkasında bırakarak deniz terminalinin yanından geçti ve kente yöneldi. Bazı kişiler ona baktılar ama çoğu sırıtıyordu. Küçük bir erkek çocuğu durdu, ellerini yanına attı ve hayali bir 45'lik koltuğu ateşler gibi bir hareket yaptı. Monk çocuğun saçlarını karıştırdı. Kırım'ın eğlence konusunda pek tek düze bir yer olduğunu duymuştu. Televizyon inanılmayacak kadar sıkıcıydı. En büyük eğlence ise sinemaydı. Bu arada favoriler rejimin izin verdiği kovboy filmleriydi. Gelin görün ki şimdi Yalta sokaklarında gerçek bir kovboy dolaşıyordu. Sıcakta uyuklayan bir milis bile kovboya bakışını dikti ama Monk şapkasının ucunu kaldırınca Rus sırıtıp onu selamladı. Böylece bir saat geçirip açık bir kahvede bir de kahve içtikten sonra izlenmediğine kanaat getirdi. Birçok taksinin beklediği bir duraktaki taksilerden birine bindi ve botanik bahçelerine gitmek istedi. Elindeki rehber kitabı haritası ve bozuk Rusçasıyla gemilerin birinden inmiş bir turist olduğu öylesine belliydi ki şoför hemen başını sallayıp hareket etti. Zaten binlerce insan Yalta'nın ünlü bahçelerini görmeye giderdi. Monk ana kapının önünde inip taksi şoförüne parasını ödedi. Ücreti ruble olarak ödemişti. Ama gözünü kırparak $5'lık bir bahşiş ekledi. Şoför sırıtarak uzaklaştı. Turnikelerin önünde büyük bir kalabalık vardı. Çoğunluk bir eğitim gezisine çıkmış Rus çocuklarıyla öğretmenleriydi. Monk kuyrukta beklerken parlamış kostümlü adamlara karşı tetikteydi. Ama öyle birini görmedi. Sonunda giriş parasını ödeyip turnikeden geçti ve anında dondurma kulübesini fark etti. İri bir vanilyalı dondurma külahı satın aldı ve tenha bir köşedeki bir sıraya oturarak dondurmasını yalamaya başladı. Bir iki dakika sonra bir adam yaklaşıp sıranın öbür ucuna oturdu. Uçsuz bucaksız bahçelerin bir planını inceliyordu. Planın arkasında dudaklarının kımıldadığını kimse göremiyordu. Dondurmasını yaladığı için Monk'un da dudakları kımıldıyordu.
Piotr Solomin, evet dostum, nasılsın diye sordu.
Monk, seni gördüğüm için şimdi daha iyiyim diye mırıldandı. Umarım bizi gözetleyen yoktur.
Hayır, bir saattir buradayım. Sen izlenmedin, ben de öyle.
Bizimkiler senden çok memnunlar Peter. Bize ulaştırdığın bilgilerin soğuk savaşın kısaltılmasına yardımı dokunacak. Sibiryalı o alçakları al aşağı etmek istedim sadece dedi. Dondurman eriyor, at onu. İki tane daha getireyim. Monk sulanmış külahı yakındaki bir çöp kutusuna attı. Solomin barakaya yürüdü ve iki külah satın aldı. Geri döndüğünde Monk'un biraz daha yakınına oturdu.
''Senin için bir şey getirdim.'' dedi. ''Bir film. Şehir planının kapağının altında. Onu sıranın üstünde bırakacağım.''
''Teşekkür ederim. Niçin onu Moskova'da bizimkilere iletmedin?''
''Doğrusu biraz kuşkulandılar.'' ''Çünkü dağısı var ama ağızdan söylenilmesi lazım.''
Solomin bundan sonra o 1986 yazında Politbüro'da ve Moskova'daki Savunma Bakanlığı'nda olanları anlatmaya girişti. Monk uzun uzun ıslık çalmamak için kendini zor tutuyordu. Solomon yarım saat aralıksız konuştu.
Doğru mu bunlar Peter? En sonunda oluyor ha?
Hem de nasıl doğru. Bizzat Savunma Bakanlığı'nın doğruladığını kulaklarımla duydum.
Monk bu pek çok şeyi değiştirir dedi ve davrandı. Teşekkür ederim avcı dostum ama ne yazık ki artık gitmek zorundayım.
Monk bir park sırasında sohbet etmiş iki yabancıymışlar gibi Solomon'a elini uzattı. Rus ona büyülenmiş gibi bakışını dikmişti.
Bu nedir diye sordu.
Bu nedir diye sorduğu şey bir yüzüktü. Monk genellikle yüzük takmazdı ama yüzük takmak bir Teksaslının imajını uyuyordu. Teksas'ta ve New Mexico'da herkesin taktığı türden firuze taşıyla süslü kaba gümüşten bir yüzüktü. Monk Primorski Krai'den gelen Sibiryalı'nın bu yüzüğü pek beğendiğini fark etmişti. Ani bir ilhamla onu parmağından sıyırdı ve Solomon'a verdi.
''Bana mı?'' diye sordu Solomon.
O ana dek hiç para istememişti. Monk da eğer böyle bir şey teklif edilse onun güceneceğinin farkındaydı. Sibiryalı'nın yüzündeki ifadeye bakılırsa New Mexico'nun tepelerinden koparılmış ve Ute ya da Navajo gümüş ustalarının biçimlendirdiği $100 değerindeki bu firuze ve gümüş onun için ödülden de öte bir şeydi.
Orta yerde kucaklaşmak olamayacağının bilincinde olan Monk gitmeye hazırlandı. Bir ara arkasına bakınca Peter Solomon'in yüzüğü sol elinin küçük parmağına geçirdiğini ve onu hayran hayran seyrettiğini gördü. Sibiryalı avcının Monk'un hatırında kalan son görüntüsü bu oldu. Derken Armenia Odessa limanına girdi ve insan yükünü boşalttı. Gümrükte yolcuların bütün bavulları arandı ama görevliler sadece Sovyet aleyhtarı yayınlar arıyorlardı. Monk onların KGB işin başında olmadığı zamanlar yabancı turistlerin üstlerini aramadıklarını, KGB'nin ancak çok özel bir neden olduğu zaman hazır bulunduğunu duymuştu. Monk slide dizilerini bir kaba etinin üstüne yapıştırılmış iki flaster tabakasının arasında taşıyordu. O da öbür Amerikalılarla birlikte bavulunu kapadı ve turist rehberi tarafından Moskova trenine bindirildi. Ertesi gün başkentte malı elçiliğe teslim etti. Mal diplomatik çantayla Langley'e ulaştırılacaktı. Monk hemen ardından uçakla Birleşik Amerika'ya hareket etti. Çok uzun bir rapor yazması gerekiyordu. Yedinci bölüm. Sofiska yarıtımındaki santral memuru "İyi akşamlar, İngiltere Büyükelçiliği" dedi. Hattın öbür ucundaki şaşkın ses "Şto?" dedi. Santral memuru bu kez Rusça olarak "Dobri veçer, Angliskoye, Polozostovo" diye tekrarladı. Ses Bolşoy tiyatrosunun bilet gişesini istiyorum dedi. Santral memuru "Şu halde korkarım yanlış numarayı çevirdiniz bayım" dedi ve telefonu kapadı. Rus elektronik dinleme servisi FAPSI'nin merkezindeki monitör grubundaki dinleyiciler bu telefon konuşmasını duyup kaydettiler. Ama daha fazla üzerinde durmadılar. Yanlış numara düşmesi olayları da Moskova'da 1000 tanesi bir paraydı. Ama elçiliğin içinde santral memuru gelen başka iki telefonun çakan ışıklarını umursamayarak küçük bir not defterine danıştı ve binanın içindeki bir numarayı çevirdi.
"Bay Fields?"
"Evet benim."
"Burası santral. Demin birisi telefon ederek Bolşoy Tiyatrosu bilet gişesini istedi."
"Tamam, teşekkür ederim."
Grace Fields hemen Jock McDonald'ı aradı. Binanın içindeki hatlar güvenlik servisindeki adam tarafından düzenli şekilde tarandığından güvenli sayılıyordu. Fields, "Moskova'daki dostum telefon etti" dedi. "Acil şifresini kullandı. Aranılması gerekiyormuş."
"Bölüm başkanı sonucu bana haber verin" dedi.
Field saatine göz attı. İki telefon arasında bir saat geçerdi. Bunun 5 dakikası geçmişti bile. Müfettiş Novikov'da milis binasının 2 blok ötesinde bir bankanın lobisindeki jetonlu telefonun başında saatine baktı ve aradaki 50 dakikayı doldurmak için bir kahve içmeye karar verdi. Sonra 1 blok ötedeki başka bir jetonlu telefona gidecek ve bekleyecekti. Fields 10 dakika sonra elçilikten çıktı ve Mira Prospect'teki Kozmos Oteli'ne doğru arabasını ağır ağır sürdü. 1979'da inşa edilen ve Moskova'nın ölçülerine göre modern sayılan Kozmos'un lobisine yakın bir dizi telefon kulübesi vardı. Elçiliğe gelen telefondan tam 1 saat sonra Fields ceket cebindeki bir not defterine danıştı ve bir numarayı çevirdi. Yan yana dizili telefon kulübeleri, karşı haber alma örgütlerinin karabasanıdır. Sayılarının çokluğu nedeniyle kontrol edilmeleri hemen hemen olanaksızdır.
Boris,
Novikov'un adı Boris değildi, adı Yevgeni'ydi. Ama Boris adını duyunca hattın öbür ucundaki kişinin Fields olduğunu anladı.
Evet dedi, bana verdiğiniz şu kara kalem portre. Bir şey oldu, bence buluşmalıyız.
Tamam, Rusya'da buluşup bir yemek yiyelim.
Dev Rusya oteline gitmeye adamların ikisinin de niyeti yoktu. Buluşacakları yer Tverskaya sokağının yarı yerindeki Karuzel adlı bir bardı. Serin ve yeterince karanlık mekan göze çarpmamalarını sağlardı. Zaman süresi yine bir saatti.
Önemli İngiliz büyükelçiliklerinde olduğu gibi Moskova'dakinin de delegasyon personeli arasında da İngiliz İç Güvenliği Servisinin MI5 diye bilinen bir üyesi bulunuyordu. Bu dış ülkelerde haber toplamakla görevli gizli haber alma servisinin kardeş servisi olup genelde hatalı olarak MI6 diye tanınıyordu. MI5 diye bilinen adamın görevi ev sahibi ülke hakkında bilgi toplamak değil, elçiliğin çok sayıdaki dış bürolarının ve personelinin güvenliğini garantilemekti. Personel kendini hapsolmuş gibi görmez, yazın Moskova'da kentin dışında yüzmenin mümkün olduğu şirin bir köşede bolca vakit geçirirdi. Moskova Nehri burada bir kıvrım çevirerek ufak bir kumsal ortaya çıkarır. Diplomasi çevreleri için burası çok gözde bir piknik ve yüzme yeriydi. Müfettişliğe terfi ettirilip cinayet masasına atanmasından önce Yevgeni Novikov bu yörenin ve Serebriyani Bor ya da Gümüş Orman denilen bu dinlence yerinin güvenliğinden sorumluydu. Burada bir İngiliz güvenlik memuruyla tanışmış, bu kişi de onu Moskova'ya yeni gelen Gracie Fields'e tanıştırmıştı. Fields genç bir polisle ahbaplığı sürdürmüş, bir süre sonra da küçük bir aylık ücretin bu enflasyon çağında sabit gelirli bir adam için hayatı kolaylaştırabileceğini ileri sürmüştü. Müfettiş Novikov böylece aşağı düzeyli de olsa zaman zaman yararlı bir haber kaynağı olmuştu. Cinayet masasının dedektifi en sonunda bu hafta kendisine ödenen paraların fazlasıyla karşılığını verecekti. Karuzel loşluğunda biralarını yudumlarlarken Fields'a ''Elimizde bir ceset var.'' dedi. ''Onun bana verdiğiniz kara kalem portredeki adam olduğundan hemen hemen eminim. Yaşlı biri, ağzında çelik dişleri var.'' Kimliği belirsiz kişilerle ilgilenen meslektaşı Volski'den öğrendiği olayları bir bir anlattı. Fields aradan neredeyse 3 hafta geçmiş dedi. Bu havada ölü olarak kalmak için uzun bir süre. Yüzü iğrenç bir hal almış olmalı. Belki aynı adam bile değildir.
Ormanda 1 hafta kalmış. Ardından buzlukta 9 gün geçirdi. Yüzü tanınmayacak gibi olmasa gerek.
Bir fotoğrafı lazım Boris. Bana bir fotoğrafını bulabilir misiniz?
Bilemiyorum. Bütün fotoğraflar Volski'de. Müfettiş Çernov adında birini tanıyor musunuz?
Evet, elçiliğe uğramıştı. Ona da resimlerden birini verdim.
Biliyorum dedi Novikov. O resimler şimdi herkesin elinde dolaşıyor. Çernov herhalde yine gelmiş. Volski de ona her şeyi anlatmıştır. Onda cesedin yüzünün gerçek bir fotoğrafı olmalı.
Kendisi için, bizim için değil.
Bu iş kolay değil.
Sen çalış Boris, çalış. Cinayet masasındasınız, öyle değil mi? Resmi gangster çevrelerine sızmış birilerine göstermek istediğinize söyleyin. Bir bahane bulun. Çünkü olayın niteliği şimdi cinayet. Sizin işinizde cinayetleri çözmek, öyle değil mi?
Novikov karamsar bir yüzle öyle farz ediliyor diyerek dudak büktü.
Gangster çetelerinin işledikleri cinayetlerin çözülme oranının %3'ü geçmediğini çok iyi biliyordu.
Phil sonunda sizi bir prim bekliyor diye müjdeledi. Personelimiz saldırıya uğradığı zaman eli sıkı davranmayız.
Pekala dedi Novikov, ne yapıp edip bir resim bulmaya çalışacağım. Aslında bunun için çaba harcamasına gerek kalmayacaktı. Gizemli adamın dosyası kendiliğinden cinayet masasına geldi. 2 gün sonra da Novikov ölünün yüzünün Minsk otoyolu yakınında bulunduğu yerde çekilen fotoğraflarının arasından bir tanesini aşırmayı başardı.
13. Ayrımın sonu. Sayfa 139.